Ayrım 13.
Bosna Hersekliler büyük bir sevinçle Avusturya Macaristan'ın şanlı bayrağının himayesi altına girin. Askerlerimizi dostça karşılayın. Kanunlara boyun eğin, işlerinize dönün, emeğinizin ürünleri korunacaktır. Hoca bunları kesik kesik kelime kelime okuyor, hepsini anlamıyor ama her sözcüğü ona acı veriyordu. Bu bambaşka bir acıydı. Yaralı kulağının ve başının sızısına benzemiyordu. Ancak imparator sözcüğü ona anlattı ki artık ailesi ve yakınları mahvolmuştur. Hem de tümüyle mahvolmuşlardı. Yalnız garip bir biçimde gözler görüyor, ağızlar konuşuyor, insan yaşamaya devam ediyor ama hayat, gerçek hayat kalmıyordu. Yabancı bir imparator onlara el koymuş, yabancı bir dinin yönetimi altına girmişlerdi. Bu sözlerden ve bu bildiriden bunlar anlaşılıyordu. Hele göğsüne kurşun bir gülle gibi yerleşen bu ağrı onu daha açık bir biçimde anlatıyordu. Ve bu insanoğlunun duyabileceği acıların en ağırı, en kötüsüydü. Bu durumda Osman Karamanlı'ya gibi binlerce sersem hiçbir yardımda bulunamaz, hiçbir şeyi değiştiremezdi. Hepimiz öleceğiz. Varalım ölelim. Hoca kendi kendine böyle söyleniyordu. İnsanın ne yaşayabileceği ne de ölebileceği bir çağ gelince yakınmak neye yarardı? Evet, ne yaşayabilir ne ölebilir ancak toprağa çakılan bir direk gibi çürüyebilirdi. Bu öylesine büyük, öylesine gerçek bir sefalet ve perişanlıktı ki onu görmek ve anlamak Karamanlı'ya gibilerin harcı değildi. Bu anlayışsızlıkları yüzünden durumu bir kat daha ağırlaştırıyorlardı. Ali Hoca bu düşünceler içinde ağır ağır köprüden çıktı. Hasta bakıcının da onunla birlikte geldiğinin farkında değildi. Kulağının acısı imparatorun sözlerini okuduktan sonra göğsüne yerleşen bu kurşun güllenin yanında hiç kalıyordu. Ağır ağır yürüyor ve karşı kıyıya hiç varamayacağını sanıyordu. Bu köprü bütün kasabanın göğsünü kabartan köprü. Yapıldığı günden beri sıkıca ailesine bağlı olan, çocukken oynadığı ve bütün ömrünü üstünde geçirdiği köprü. Sanki ortasında tam kapıyanın olduğu yerden çöküvermişti. Sanki bu nemse bildirisinin beyaz kağıdı onu ikiye bölmüş ve arada dev bir uçurum açılmıştı. Sağda ve solda taş sütunlar yine yükseliyordu ama üstünde geçit kalmamıştı. Çünkü köprü artık iki kıyıyı birleştirmiyordu. Herkes olduğu yerde sonsuz olarak kalmaya mahkumdu. Ali Hoca bu ateşli düşünceler içinde yavaş yavaş ilerliyordu. Yaralı bir adam gibi sendeliyor, gözlerinden durmadan yaşlar akıyordu. Köprüyü ilk defa geçerek yabancı ve tanımadık bir şehre giren hasta bir dilenci gibi sarsak adımlarla yürüyordu. Birden yanı başında sesler duyarak sıçradı. Yanından askerler geçiyordu. Kolunda büyük bir haç taşıyan ve onu çivilendiği yerden kurtaran askerin ablak yüzünü tanıdı. Asker gülümseyerek ona pansumanını gösteriyor ve anlamadığı bir dilde bir şeyler söylüyordu. Hoca yine ona bir yardımda bulunmak istediğini sanarak birden doğruldu. ''Kendi işimi kendim görebilirim. Kimseye ihtiyacım yok benim.'' diyerek daha hızlı ve kararlı adımlarla evine döndü. 10. Avusturya birlikleri ancak ertesi gün resmen kasabaya girdi. Kasabanın üstüne böylesine bir sessizlik çöktüğünü hiç kimse hatırlamıyordu. Dükkanlar açılmamıştı. Ağustos ayının sonlarına rastlayan bu sıcak ve güneşli günde evlerin pencere ve kapıları sımsıkı kapalıydı. Yan sokaklar ıssız meyve bahçeleriyle avlular bir ölüm sessizliği içindeydi. Müslüman evlerinde umutsuzluk ve telaş, Hristiyan evlerinde ise ihtiyat ve güvensizlik vardı. Ama hepsi de korkuyordu. Kasabayı işgal eden Nemseliler de bir pusuya düşmekten korkuyorlardı. Sözün kısası, Müslümanlar Nemselilerden, Sırplar Müslümanlarla Nemselilerden, Museviler ise hepsinden ve herkesten korkuyordu. Çünkü hele savaş anlarında herkes onlardan güçlüydü. Bir gün önceki top seslerinin yankıları hala herkesin kulağındaydı. Eğer insan sadece kendi korkusunu dinleseydi, kimse o gün burnunu bile kapıdan uzatamazdı. Ama insanoğlunun kendisinden başka efendileri de var. Bir gün önce kasabaya giren Avusturya Birliği, Teğmenli zaptiyeleri saklandığı yerde buldu. Avusturya Birliği'ne komuta eden subay, Teğmen'e görevine devam ederek kasabada düzeni sağlamasını söylemişti. Ertesi sabah albay geleceği için gelişinden bir saat önce kasabanın ileri gelenlerinin, yani her üç dini temsil eden büyüklerin çıkıp albayı karşılamalarını da ayrıca tembih etmişti. Sapsarı kesilen Teğmen, işi oluruna bırakmış bir tavırla emri hemen yerine getirmiş ve İbrahim Molla'ya, müderris Hüseyin Efendi'ye, rahip Nikola'ya ve haham başı David Levy'ye haber göndermiş, hem şehrin ileri gelenlerini hem de din temsilcilerini ertesi günü öğle vakti Kapıya'ya gidip kasaba adına Avusturya albayını karşılamaları ve çarşıya kadar geçirmeleri gerektiğini bildirmişti. Söylenen saatten çok önce Dördü ve Ecinlilerin top oynadığı çarşı meydanında buluşarak ağır ağır Kapıya'nın yolunu tuttular. Oraya geldiklerinde Teğmen yardımcısı olan Salko Hedo bir zaptiyenin yardımıyla Kapıya'nın basamaklarıyla Avusturyalı albayın oturacağı taş sıranın üstüne parlak renkli bir Türk halısı sermiş bulunuyordu. Bir süre ciddi ve sessiz durup beklediler. Okol işte yolundan kimselerin gelmediğini gördüler. Bakıştılar ve sessiz anlaşmadan sonra sıraların halı serilmemiş olan bölümüne oturdular. Rahip Nikola deriden yapılmış kocaman tütün kesesini çıkararak herkese ikram etti. Sofada yine tıpkı eskisi gibi akranlarıyla şakalaşarak vakit geçirdikleri o gençlik günlerinde olduğu gibi oturuyorlardı. Ne var ki zamanla az çok hepsi yaşlanmıştı. Rahip Nikola ile Molla İbrahim iyice ihtiyarlamışlardı. Müderrisle haham orta yaşlıydılar. Orada resmi elbiselerinin içinde oturmuş, her biri kendisini ve kendininkilerini düşünüyordu. Yaz güneşinin altında birbirlerini uzun uzun süzdüler ve her biri ötekini olduğundan yaşlı ve çökmüş buldu. Hepsi de ötekinin çocukluğunu, gençliğini, bu köprüde akranlarıyla oynadığı henüz ne olacağı belli olmayan körpe bir fidan olduğu zaman aklına getiriyordu. Sigaralarını tellendirirken konuşuyorlardı. Ama konuştuklarından büsbütün başka şeyler düşünüyorlardı. Arada sırada yabancı komutanı getirecek olan okol işte yoluna bir göz atmaktan da kendilerini alamıyorlardı. Şimdiden sonra her şey o komutana bağlıydı. Dünyalarına, kasabalarına ve başlarına gelebilecek iyilik, kötülük. Dördünden en sakini, kendini en iyi tutmasını bileni hiç kuşkusuz Rahip Nikola'ydı ya da öyle görünüyordu. 70 yaşını geçkin olduğu halde hala dinç ve güçlüydü. Bu köprünün üstünde başı kesilen ünlü rahip Mihailo'nun oğluydu. Gençliği çok fırtınalı geçmiş, korunmak için birkaç kez Sırbistan'a kaçmıştı. Hiçbir şeye boyun eğmeyen karakteri ve asi davranışlarıyla nefret ve intikam duygusu uyandırmıştı. Ama bu fırtınalı yıllar geçtikten sonra kasabaya yerleşmiş, babasının yerine geçip evlenmiş ve durulmuştu. O devirler artık çok geride kalmış ve unutulmuştu. Kendisi de gülerek, "Benim huyum çok değişti, bana karşı koyanlar da uslandılar." derdi. Sınır boyunca yayılmış olan bir toplumu tam 50 yıldır sükunetle, başarıyla yönetiyordu. Sanki hayatında normal üzüntü ve keder görmemiş gibi bu ruhani reiste bir hizmetkar vefası ve bir prens vakarı vardı. Müslümanlara, amirlerine ve bütün halka adil ve eşit davranıyordu. Ne ondan önce ne de ondan sonra gelenlerden hiç kimse onun kadar saygı ve sevgi görmemişti. Hiçbir çevrede, hiçbir din adamına böylesine itibar gösterilmemişti. Yaşı, dini, cinsiyeti ne olursa olsun herkes onu sayıyor, seviyor, büyük baba diye çağırıyordu. Bütün kasaba ve çevresi için o Sırp kilisesini temsil ediyordu. Üstelik de onu rahiplik ve şefliğin en güzel örneği olarak görüyorlardı. Uzun boylu, çok güçlü bir adamdı. Fazla kültürlü olmamakla birlikte yüce bir gönlü, duru bir muhakemesi, yiğit bir ruhu vardı. Gülümseyişi karşısındakini hemen yumuşatır, ona sükun ve hayat verirdi. Güçlü, iyi kalpli, hem kendisi hem çevresiyle barış içinde yaşayan bir insanın o anlaşılmaz gülümsemesiydi bu. İri yeşil gözleri bazen kısılır, altın kıvılcımlar saçan bir çizgi haline gelirdi. İhtiyarlığında bile böyle kalmıştı. Tilki derisinden uzun bir kürk giyiyordu. Yüzü yılların pek az arttığı, göğsüne kadar inen kızıl bir sakalla çevrilmişti. Başındaki yüksek rahip şapkasının altından kocaman bir topuz görünüyordu. Köprüden kendine özgü vakarlı bir geçişi vardı. Sanki köprüye yaslanmış olan bu kasabanın ve bütün bu dağlık ülkenin 50 yıldan beri değil de çok eskilerden çeşitli tapınaklarla çeşitli dinlerin henüz dünyayı ayırmadığı tufandan önceki zamanlardan beri ruhani şefiymiş gibi. geçtiği yollardaki iki taraflı dükkanların sahipleri hangi dinden olursa olsun çıkıp onu selamlardı. Kadınlar ona rastlayınca bir kenara çekilerek yol verirler, başları eğik bir halde büyük babanın geçmesini beklerdi. Çocuklar, hatta Museviler bile oyunlarını yarıda bırakır, seslerini keser, büyük babanın eğik başlarına dokunması için kesik saçlı başlarını uzatır, onun güçlü ve neşeli sesiyle "Çok yaşa oğlum, çok yaşa" demesini beklerlerdi. Büyük babaya böyle saygı göstermek adeta bir gelenek haline gelmişti. Bu atalara tapmaktı. Çünkü kuşaklar dünyaya gelirken bu duyguyla doğarlardı. Yalnız rahip Nikola'nın hayatını karartan bir gölge vardı. Çocukları olmamıştı. Bu ona mutlaka büyük bir darbe olmuştu. Ama ne ondan ne de karısından kimse bir şikayet duymamıştı. Evlerinde daima köylü akrabalarından evlat edindikleri birkaç çocuk bulunurdu. Bu çocuklara evlendirinceye kadar bakar, sonra başkasını alırlardı. Rahip Nikola'nın yanında Molla İbrahim oturuyordu. Uzun boylu, zayıf, kuru, seyrek sakallı, sarkık bıyıklı bir adamdı. Rahipten pek de genç değildi. Kalabalık bir ailesi ve babadan kalma zengin toprakları vardı. Yalnız bir çocuğunkini andıran hareketli mavi gözleriyle öylesine zayıf, öylesine sıkılgan ve ürkekti ki Vişegrad'ın soylu ailesinden gelme bir hocadan çok yoksul bir dervişi andırıyordu. Molla İbrahim'in bir kusuru vardı. Kekemeydi. Kasabalılar şaka yollu, onunla konuşmak için insanın işi gücü olmamalı derlerdi. Bununla birlikte Molla İbrahim cömertliğiyle, iyi yürekliliğiyle çevresinde ün salmıştı. Her halinde bir yumuşaklık, derin bir huzur ve sükun sezilirdi. Onunla tartıştınız mı kekemeliğini de dış görünüşünü de unuturdunuz. Hasta, dertli ve yoksulları kendine çekerdi. En uzak köylerden bile ona akıl danışmaya gelirlerdi. Evinin önünde onu bekleyenler hiç eksik olmazdı. Ona akıl danışmak isteyen kadınlarla erkekler sık sık yolunu keserlerdi. Kimseyi boş çevirmezdi. Öteki hocalar gibi pahalı muskalar, dualar satmazdı. Biriyle konuşacağı zaman karşısına ilk çıkan taşa, gölge yere oturur, adamın alçak sesle ona derdini anlatmasını beklerdi. Molla İbrahim büyük bir dikkat ve merhametle onu dinler, sonunda ona birkaç tatlı söz söyler ve daima en iyi çözüm yolunu bulurdu. Bazen elini cübbesinin cebine sokar ve kimsenin görmemesine dikkat ederek adamın avucuna biraz para sıkıştırırdı. Bir Müslümana yardım etmek gerekince hiçbir şeyden çekinmez ve hiçbir şey ona ağır gelmezdi. Bu tür işler için her zaman vakit ve para bulurdu. Bu gibi durumlarda kekemeliği de onu rahatsız etmezdi. Çünkü ihtiyaç içinde kıvranan bir din kardeşiyle konuşurken kekemeliğini tümüyle unuturdu. Onun yanından çıkan büsbütün avunmasa bile derdini kendi derdiymiş gibi paylaşan birini bulmanın ve içini dökmüş olmanın rahatlığı içinde oradan ayrılırdı. Daima başkalarının derdiyle uğraştığından kendini düşünmeye vakit bulamazdı. Onun için 100 yıla yaklaşan yaşamının hep sağlık, mutluluk ve refah içinde geçtiğine inanırdı. Vişegrad'ın müderrisi Hüseyin Efendi henüz genç, oldukça kısa boylu, göbeklice biriydi. Her zaman temiz ve zarif giyinirdi. Düzgün kesilmiş siyah yuvarlak sakalı, yuvarlak kara gözleri, beyaz teni vardı. İyi bir eğitim görmüştü. Yeterince bilgiliydi ama kendini olduğundan da çok bilgili sanırdı. Konuşmaktan, kendini dinletmekten pek hoşlanırdı. Koyu kıllı, pembe tırnaklı, beyaz, nazik ellerini biraz yukarı kaldırarak sözcükleri dikkatle seçerdi. Sanki bir aynanın önünde konuşuyormuş gibi davranırdı. Kasabada en çok kitabı olan oydu. Bunları çemberlerle çevrilmiş kilitli bir sandık içinde saklardı. Kitaplar hocası, Arap hocadan ona miras kalmıştı. Bunları yalnız tozdan ve güveden korumakla kalmaz, arada sırada da okurdu. Bu kadar çok pahalı kitabı olması, kitabın ne olduğunu bilmeyen cahillerin gözlerinde onu yükseltiyor, ona değer kazandırıyordu. Kasabanın en belli başlı olaylarını defterine not ettiğini herkes bilirdi. Bu yüzden de kasabalılar onun derin bilgisi olan harikulade bir insan olduğuna inanıyorlardı. Kasabanın da halkının da şerefi onun elindeydi. Müderris bu işe giriştiği 4-5 yıl içinde küçük defterin ancak 5 sayfasını doldurmuştu. Çünkü o kasabada geçen olayların çoğunu yazdığı tarihte yer alacak kadar önemli bulmamıştı. Onun için de defteri kendini beğenmiş bir ihtiyar kız gibi boş, kuru ve verimsiz kalmıştı. Üçüncü din adamı Vişegrad'ın hahambaşısı David Levy'ydi. İhtiyar hahambaşı Hacı Liaçe'nin torunuydu. Dedesi ona miras olarak yerini, adını, servetini bırakmıştı ama ruhunun huzur ve sükunundan, zekasından ve zarif nüktelerinden bir şey bırakmamıştı. Sarı benizli, zayıf genç bir adamdı. Kahverengi kadifeye benzeyen gözleri, mahzun bakışları vardı. Anlatılmayacak kadar ürkek ve çekingendi. Haham olalı çok olmamış, haham olur olmaz da evlenmişti. Daha heybetli ve iri yarı görünmek için kalın çuhadan yapılmış bol ve zengin bir elbise giyerdi. Ama bu zengin elbise içinde bile cılız bir hali vardı. Seyrek sakalların üstünde de hastalıklı çocuksu bir yüz görünüyordu. Halkın arasına gireceği, bir konuşmaya, bir tartışmaya katılacağı zaman büyük bir acı duyardı. Çünkü kendini zayıf ve güçsüz bulurdu. Şu anda dördü de orada güneşin altında oturmuş, resmi elbiselerinin içinde buram buram terliyordu. Görünmek istediklerinden çok daha üzgün ve heyecanlıydılar. Çoktandır yalnızca kendinin değil, başkalarının da üzüntülerini, gerçek düşüncelerini şaka perdesi altında gizlemeye alışmış olan rahip Nikola, "Gelin de birer sigara daha tellendirelim," dedi. "Vaktimiz var. Bu adam kuş değil ki uçup köprüye konsun." Hepsi de o kolişte yoluna bakıp sigaralarını yaktılar. Ağır, ihtiyatlı konuşuyor, dönüp dolaşıyor, komutanı karşılama konusuna geliyorlardı. Hepsi de ona rahip Nikola'nın "Hoş geldiniz" demesini uygun buluyorlardı. Rahip sesini çıkarmadan uzun uzun arkadaşlarını süzdü. Göz kapakları yarı kapalı, kaşları çatıktı. Gözleri gülümser gibi içinden altın kıvılcımlar saçan bir çizgi haline gelmişti. Genç haham öylesine korkuyordu ki sigarasının dumanını bile uzağa üfleyecek gücü kendinde bulamıyor, beyaz dumanlar gelip bıyıklarına, sakalına takılıp kalıyordu. Müderris de pek ondan aşağı kalmıyordu. O güzel konuşma yeteneğini, o bilgili adam olgunluğunu bile yitirmişti. Ne kadar sararmış olduğunun, korkusunu ne kadar belli ettiğinin farkında değil. Çünkü kendi hakkındaki yüksek kanısı buna engel oluyordu. Yine o ölçülü davranışlarla bir konuya girişmek istiyor ama güzel elleri cübbesinin üstüne düşüyor, sözleri birbirine karışıyordu. Her zamanki vakarını kaybedişine şaşıyordu. Onu tekrar elde etmeye çalışıyordu ama boşuna. O insanın tam ihtiyacı olduğu zaman yitirdiği değerli bir şeye benziyordu. Molla İbrahim her zamankinden daha solgundu ama sükunetini, soğukkanlığını kaybetmemişti. Arada bir rahip Nikola ile bakışıyor, sanki gözle anlaşıyorlardı. Onlar o çağda Müslümanlarla Sırplar arasında ne ölçüde bir dostluktan söz etmek mümkünse o derece eski dost ve çocukluk arkadaşıydılar. Rahip Nikola gençliğinde Vişegrad Müslümanları ile arası açılıp da gizlenmek ve Sırbistan'a kaçmak zorunda kalınca o zaman kasabada babası çok nüfuzlu bir adam olan Molla İbrahim ona yardım etmişti. Daha sonraları kasabadaki kargaşalık denince iki din arasındaki ilişkiler de düzelmiş ve artık yaşını başına almış olan bu iki adam arasında da dostluk başlamıştı. Şaka olarak birbirlerini komşu diye çağırıyorlardı. Çünkü evleri kasabanın karşılıklı iki ucunda bulunuyordu. Kuraklık, sel, salgın hastalık ya da başka felaket anlarında tabii her biri kendi toplumu arasında aynı hararetle çalışırdı. Başka zamanlarda meydanda ya da okolişte'de birbirlerine rastladıkları zaman hiçbir rahiple hoca arasında görülmedik bir içtenlikle selamlaşır, hal hatır sorarlardı. Rahip Nikola çubuğuyla aşağısını ırmak boyundaki kasabayı işaret ederek alaycı bir sesle orada nefes alan, sürünen, insan sesiyle konuşan ne kadar yaratık varsa hepsinden biz, sen ve ben sorumluyuz derdi. Molla İbrahim de kekeleyerek "Evet komşum, haklısın, biz sorumluyuz" diye karşılık verirdi. Şakayı seven kasabalılar iyi anlaşan kişilerden söz ederlerken papazla hoca gibi sevişiyorlar derlerdi. Bu söz atasözü gibi yerleşip kalmıştı. Şimdi de ikisi bir kelime söylemeden çok iyi anlaşıyorlardı. Rahip Nikola bunun hoca için ne kadar acı olduğunu takdir ediyor, Molla İbrahim de rahip için pek kolay olmadığını biliyordu. Bütün ömürleri boyunca çeşitli olaylarda olduğu gibi yine gözleriyle konuşup anlaşıyorlardı. kasabanın bütün iki ayaklı yaratıklarından sorumlu iki insan gibi. Biri haç çıkaranlardan, öteki de secde edenlerden. O sırada bir nal sesi duyuldu ve sıska bir beygirin üstünde gözcülük eden bir zaptiye göründü. Soluk soluğa, heyecanla uzaktan bir tellal gibi bağırdı. "Geliyor! Komutan geliyor! İşte beyaz atı üstünde!" Teğmen her zamanki gibi nazik, sakin ve sessizce ortaya çıktı. O Kolişte'den inen yokuşu bir toz bulutu kaplamıştı. 19. yüzyılda artık Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme devrinde doğmuş ve imparatorun uzak bir köşesinde görev almış olan bu adamlar gerçek bir ordunun, düzenli, örgütlü, güçlü bir ordunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Şimdiye kadar bütün gördükleri kötü giydirilmiş, kötü donatılmış, düzenli para almayan padişah ordusu birliklerinden ibaretti. Kendine güvenen, muzaffer, parlak bir ordunun ne olduğunu ilk defa görüyorlardı. Atların koşumuna, askeri üniformaların düğmelerine bir göz atmak yeterdi. Pırıl pırıl elbiseleri içinde bu suvari avcı bölümünün arkasında büyük ve güçlü bir ülke, sağlam bir düzen ve zenginlik hissediliyordu. Bunun verdiği şaşkınlık çok büyük, etkisi çok derin oldu. En önde borazan çalan iki süvari geliyordu. Arkasından da siyah atlara binmiş bir süvari bölüğü. Atlar iyice tımar edilmiş, pırıl pırıl bir genç kız gibi tırıs gidiyorlardı. Süvarilerin üstünde göğüsleri sarı şeritlerle süslenmiş kırmızı ceketler vardı. Hepsi de genç, pembe yüzlü, yanık tenli, kıvrık bıyıklıydı. Hepsi de öylesine taze ve temizdi ki henüz kışladan çıkmış sanılırdı. Arkalarında başta albay olmak üzere 6 subaylık bir grup geliyordu. Şimdi bütün gözler ona çevrilmişti. Ötekilerden daha iri bir ata binmişti. Onların arkasında da deri şapkalarının üstünde sorguç ve göğüslerinde çaprazlama beyaz kayış bulunan yeşil üniformalı avcılarla bir bölük piyade göründü.